Ayrım 26, Grizu 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 237. Ocağın Arabı. Deryada yüzen ama derya içinde olduğunu bilmeyen balığa benzetti kendine. Bacanın ağzındaki görevliyi dinlemeden içeri daldı. Kocası içeride göçüğün altında kalmıştı. Kimseyi dinlemek zorunda değildi. Cesedin kokmaması için bir an önce alınıp götürülmesi gerekiyordu. Kararlı ama oldukça çorak, ıssız, kayıtsız, bereketsiz ve belirsiz bir ruh hali içindeydi. Korkmadan, düşünme zahmetine katlanmadan iki rayın arasında yürüyordu. Kendi kozasının içindeydi. Huzursuzluğunu ve hareket ateşini vazgeçemediği ve günden güne güçlendirdiği krizinden alıyordu. Havza ahlakının kendisine giydirmek istediği demir gömleği yırtıp atmıştı. Madencinin soğumamış sıcak terine vuran rüzgarı arkasına alarak yürüyordu. Varoluşu yutan, öncesiz ve sonrasız, bunaltıcı kör bir karanlık içine düşmüştü. Huzur ve ceset kokan bir karanlık. Bir yere toslamamak için kollarını öne doğru uzatarak ilerliyordu. Recep'in göçük altında kaldığını kim söylemişti? Rüyasında mı görmüştü yoksa?
''Recep! Neredesin Recep?''
diye bağırarak ana galeriyi izlemeyi sürdürdü, aşağılara indi. Durdu, su ve nemin şişirdiği direklerin üzerinde yorgun katır gözleri gibi ışıldayan fosforlu mantarcıkları dikkatle izledi. Çürümüş odun, su ve küf kokusunu bastıran yoğun bir gaz kokusu vardı burada. Birkaç adım atınca duvarın dibinde galeri boyunca uzayan su arkının içine düştü.
''Ağzına sıçtığımın herifi, çalışacak yer bulamadı da geldi Azrail'in ölüm kuyusuna girdi.'' diye homurdandı.
Arkın içinden çıktı, iki rayın arasına girdi yeniden. Derinlere doğru ilerledi. Karanlığın ölülerden güç alarak kendini yerin dibine doğru çektiği kanısındaydı. Uzakta beliren ışığı görünce heyecanlandı.
''Recep! Allah belanı versin Recep! Gökten yağdırsın, yerden toplatsın seni!''
Galerinin çatallaştığı bir noktada duvara oyulmuş bir höyük vardı. Höyükteki ışık galerinin karşı duvarına vurmuştu. Höyükte Aram dede oturuyordu. Lambaları sönen madenciler lambalarını yaktırmak için Aram dedeye geliyorlardı. Aram'ın asıl görevi seyislikti ama zaman zaman lamba yakma işlerine de bakıyordu. Dürdane höyüğün girişinde durup büyük bir merakla içeri baktı. Çaput ve kıl yığınını çağrıştıran yaşlı bir adam oturmuş, lamba ışığında sönmüş bir lambayla uğraşıyordu.
''Allah görünmez kazalardan saklasın baba, Recep nerede? Göçük altında mı kaldı?''
Korku ve şaşkınlık içindeydi baba. Dili dolaşmış, susmuştu. İn miydi, cin miydi, kadın kılığına girmiş ocağın arabı mıydı yoksa? Dürdane'yi tepeden tırnağa süzerken içini dışa, dışını içe kolayca çeviren fareden türeme bir ocak hortlağının öyküsünü anımsadı.
Allah esirgesin, Recep'e bir şey olduğu yok. Sen Recep'in neyisin?
Neyi olduğunu bilsem buralara girmem.
Nasıl girdin, nasıl soktular seni? Ocağa giren her amelenin üzerine baca ağzında ararlar, kadınları hiç sokmazlar. Kör nefes gebe kadınların çocuklarını düşürür.
Başver, senin burada ne işin var onu söyle.
Dürdane'nin otoriter çıkışı ona söz dinlemeyen ve koyduğu değerleri de tereddütsüz yıkan bazı kadınları anımsattı.
Ben lambası sönen amelenin lambasını yakarım. Amele lambasını açamaz, açtı mı yasak bir iş yapar. Ocağa gizliden sigara sokmuşsa sigarasını yakar. Sigarasını yaktı mı ateş nefesle herkesi havaya uçurur, paramparça eder.
Anlaşıldı diyerek Aram'ın kucağındaki lambaya baktı. Peki benim sualime cevap ver. Dibi göl, başı altın olan şey nedir?
Aram dede göz kapaklarını hafifçe indirdi. Kucağındaki lambayı yaktı. Lamba ışığının karanlıktan koparıp göğsüne altın sarısı gibi yaydığı sakalına baktı. Sorunun cevabından çok kadının soruyu sorma nedeni üzerinde düşündü.
''Bilemedim, bağışla beni.'' dedi. ''Derya ile ay mı?''
''Değil.'' diye gülümsedi Dürdane. ''Lamba.''
''Ha, doğru doğru, nasıl da bilemedim.''
''Lambacısın, belki bilirsin.'' diye sordum. ''Bilemedin. Sakalına sorsaydın bilirdi, kafana sordum. Hiç neyse, Recep'im nerede olduğunu bil. Bana o herifin izini göster.''
Aram dede lambasını yukarı kaldırıp yardım arzusu ve karın gurultusuyla ayağa kalktı. Bulunduğu noktayı terk edip kadına kılavuzluk edemezdi. Kadın zifiri karanlıkta buralara kadar geldiğine göre Recep'e de gidebilirdi.
Sen gene de karanlığa güven dedi Aram dedi. Sesi güven vericiydi. Yerin nakıs 150 metre altındasın. Bu yoldan şaşma. İleride sağ kola sap. Orada şimdi iki merametçi var. Onların ışığını görürsün. Onlara sor, sana yardım ederler. Senin bir yol şaşkını olduğunu bilirler. Yeraltı yerisine benzemez. Burada herkes herkese yardım eder.
Aram dede kafasında ayağa kalkan düşünceleri anlatamamış olmanın sıkıntısıyla Dürdane'ye biraz kılavuzluk etti. Yolu bir kez daha tarif edip geri döndü. Dürdane karanlığı mayalayan gizli sesleri ve ayaklarının yol bulma marifetini izleyerek yürüyüşünü sürdürdü. Deryada yüzen ama derya içinde olduğunu bilmeyen balığa benzetti kendini. Bu bunaltıcı karanlıkta kazmayla kömür sökmeye kalkışsa kendini kendi bereketine hapsedeceğini düşündü. Başındaki beyaz tülbentin ıslandığını, gazlı suyun ayaklarını etkilediğini fark etti. Ana galeriden lamba ışığının belirdiği sağdaki dar galeriye saptı. Yol çamurlu ve inişliydi. Yanları ve tavanı direk bağlarla tahkim edilen bu galeri zamanında oyulmuş, boşaltılmış bir kömür damarıydı. Durdu, uzaktan gelen tokmak seslerine ve ışığın manisine kulak verdi. Tarlanın keseklisi, şalvarın ipeklisi, çok hoşuma gidiyor kızların göbeklisi. Sesin yaşlı bir adama ait olduğunu tahmin etti Dürdane. Genç kızın göbeğiyle yaşlı adamın kömür tozlarından kararmış yüzü ve dişsiz ağzı canlandı hayalinde. Maniye doğru yürüdü. Gördüğü ilk ışığın ötesinde karanlığın dibinde ikinci bir ışık belirdi. Kazma vuruşları, dekovil tekerleklerinin sesi, soğuk islim vanalarının ıslıkları giderek belirginleşti. Dipteki ışık ilk ışığı geçti. Yaşlı sesin manisini gepe gencecik bir küfeci devralıp sürdürdü.
Kaptaşın altı bayır, yanıyorum cayır cayır, ana beni evlendir, hem sevaptır hem hayır.
Dürdane peş peşe eklenmiş iki vagonu çeken bir katırla karşılaşınca kenara çekildi. Mani katırın söylediğini sandı. Katır kadını fark etti. Kadın küfeci çocuğun öndeki vagonun sol köşesinde asılı duran lambanın aydınlattığı kafasına bakarken ''Allah şaşkınlığınızı arttırsın'' diye mırıldandı. Mani okuyan çocuk Dürdane'nin sesini duyar duymaz irkildi. Anlaşılmaz bir ses çıkardı. Sesi ölümcül bir korkuyla ''Bismillah ocağın Arabı'' diyerek söze çevirdi, vagondan attı kendini. Galeriyi ve karanlığı tanımış olmanın avantajıyla merametçilere doğru koştu.
''Ocağın Arabı, Durmuş dayı, ocağın Arabı, ocağın Arabı'nı gördüm.''
Dürdane kendisinin kastedildiğini anlamadı. Arabı görmek için çevresine bakındı.
''Ocağın Arabı'nı mı gördün?'' dedi Durmuş.
''Ocağın Arabı'nı gördüm, karı kılığında gördüm, ince sesini gördüm.''
''Korkma, üç besmele oku gel yanıma, bir şey dedi mi?''
''Allah şaşkınlığınızı arttırsın.'' dedi.
Ocağın Arabı aniden uyarılmış, kafese kapatılan bir kanarya gibi dikkat kesilmişti tepeden tırnağa. Yanlış bir yere mi gelmişti? Direklerden, bağlardan, kamalardan, damlayan sudan ve sıkışan karanlıktan envai çeşit sesler fışkırıyordu. Yeraltını saran korkular, düşünceler, kuşkular ve niyetler anında malum mu oluyordu ona? Duygu dünyasının kulağa, göze ve dehaya dönüşen sinir hücreleri, milyonlarca ışık lifinin düğüm düğüm ördüğü, karmaşık ve harikulade bir ağa dönüşmüştü. Ağ tavandan düşen damlaların, kömür parçalarının, farelerin bile duymadığı derinden gelen seslerin, kör nefeslerin ayırdındaydı. Ağı saran tüm duyumlar, çağrışımlar, seziler anaforu kendisini her kıpırtının ayırdığında olma çabasına, durmaksızın döne döne kökten gerçekleştirme ve varoluşunun ana noktasına dönme çabasına dönüştürüyordu. Terlemiş, bunalmıştı. Karanlığı yavaş adımlarla ışığa doğru aşmayı sürdürüyordu. İşemesi durumunda rahatlayacağını düşündü. Karanlıkta uçkurunu çözdü, çömeldi. İki ray arasına tatlı bir rehavetle işerken merametçileri ve küfeciyi seyre koyuldu. Karanlığa bakıyorlardı insancıklar. Hakkıyla korkuyor, hakkıyla da inanıyorlardı. Kömür tozları ve sıcak terle kararmış, pörsümüş, delinmiş, yıkılmış ruhların arasındaydı. Ayağa kalktı, uçkurunu bağladı, karanlığı delercesine ışıldayan gözlere, yorumlara doğru yürüdü. Görüntü hayal meyal belirince ürkmeler ve koşuşmalar başladı.
Cuma'ya korkma diye merhemetçi Durmuş Usta tabana kuvvet en önde koşuyordu. Onu Tatar Ali ile Cuma izliyordu. Lambalardan birini almayı unutmuşlardı. Ocağın arabı zevkinin zirvesindeydi.
Korkmayın, ben dürdaneyim demek gelmiyordu içinden. Yeraltını köstebekler gibi oyan, küfe küfe yer üstüne kömür dağları koyan yaratıcıları korkutmuştu.
Cesaretinin dizginsiz şirret ateşiyle tiz bir çığlık attı ve kahkahalarla karanlığı sarstı. Koşuşmalar can havli bir panikle hızlandı. Fareler ürktü, çığlık ve kahkahayı duyan katır bir yerlerde göçüğün olduğunu sanarak koşulu olduğu kömür yüklü vagonlarla birlikte baca ağzına doğru hareket etti.
Dürdane lambanın aydınlattığı yerlere baktı. Dekovil hattının her iki yanına direkler yığılmıştı. Dışa doğru çatlayarak bel veren duvarı tesviyeciler düzeltmişlerdi. Merhemetçiler ise direklerle bağ atıp tahkim etmeye gelmişlerdi. Baktı, iyice baktı. Eşyaya her zaman baktığı gibi baktı. Onları kendi ihtiyacını giderecek bir nesneye dönüştürme eğiliminden ari olarak baktı. Lambayı direkten aldı, gözlerinin hizasına kaldırdı, aleve baktı. Acılarının sunağında kendilerini defalarca kurban eden çıplak kadınlar canlandı gözlerinin önünde. Karanlığa akan seslere dönüştü kadınlar.
''Hıdır Ellaz gecesine girdim.'' diye mırıldandı. ''Kapım pencerem kapanmaz, mayasız sütüm mayalanır, yeşil otum koparılmaz, dalım kırılmaz. Gül dalına niyetimi bağlarım, giderim kuluçkada yatan tavuğumun üstünü kiren yani kızılcık dalıyla örterim, oturur ağlarım.''
Gözyaşları süzüldü yanaklarına, lambayı indirdi, karanlığa verdi dikkatini.
''Ya sağsın ya ölüsün Recep, sağsan Allah bana, ölmüşsen sana yardım etsin.'' Ölen her insana acırım Recep. O insan ki uçurumun kenarında bir gazal görse, aklına vurmak gelse gene de acırım. Öldürene acırım. Ölürsen sana daha çok acırım. Sana hizmet etmedim Recep ama acıma hizmet ederim. Varsa bazlama, keş, kuru ceviz ne valimde ne varsa yerim. Bir tas dut pekmezini de kafama dikerim. Adak için Veli Baba tepesine giderim. Taşa bakar kendimi seyrederim. İnsanın bir güzelliğe hizmet etmesi lazım. Güzelliğin hizmete ihtiyacı yok. İnsan düşmüşse insanın kendine hizmet etmesi lazım.
Lambayla yürümeye başladı. Galeri iyice daraldı. Katırın ve vagonların sığabileceği bir hal aldı. Boyu kısa olduğu için madenciler gibi eğilerek yürüme pozisyonuna girmiyordu. Basınç, sıcaklık ve tavandan damlayan su miktarı artmıştı. Az ileride galeri çatallaştı. Sağa sapan ve bir boz ayının girebileceği kadar alçalıp daralan galeriye baktı. Bir ay önce bu galeriye bir insan eğilmeden girebiliyordu. Taban kabarmış, galerinin yüksekliğinde önemli bir değişim olmuştu. Galerinin girişinde duvar dibinde kömür dolu küfeler dizilmişti. Demin kendisinden korkan adamlar hangi yöne kaçmışlardı acaba? Recep'e giden galeri hangisiydi? Demir yolunun bulunduğu galeri mi, ayı ini mi? Recep dar delikleri sever, kimsenin çalışamayacağı çetin yerlerde çalışırdı. Karanlığın ve farelerin dilini iyi bilirdi Recep. Demir yolu tarafından bir lamba ışığı belirdi. Işığın yaklaşmasını bekledi Dürdane. Yaklaşan ışık ocaklarda demir yolu döşeyen ve onarım yapan yol marangozlarından Manol Usta'ya aitti. Kurduğu tatlı hayallerden sıyrıldı, gövdesini ezen kocaman kıllı kafasını sağa doğru çevirerek dalgacı bir edayla gülümserken ''Merhaba Bedros Baba'' dedi.
''Bedros'un malını buldum ama kendisi yok.'' diye çıkıştı Dürdane. ''Sen bana Recep'in nerede çalıştığını söyle.''
Manol ani bir duruşta yutkundu, afalladığını belli etmeden ''Zonguldaklı hindi Recep mi?'' dedi. Dürdane Recep'in hindi boynunu, hindi yürüyüşünü aklından geçirdi o anda.
''Tamam, Zonguldaklı hindi Recep.'' dedi.
''Bu yolu takip et.'' diyerek ayı inini gösterdi. ''Sağa sola sapma, doğruca git. Gördüğün ışığa sor, sana gösterir.'' Lambasını biraz daha kaldırdı, tepeden tırnağa süzdü Dürdane'yi. ''Sen nasıl geldin buralara kadar hanım bacı? Kimse bir şey demedi mi? Bu karanlık dünyada herkes gördüğüne bir şey der.''
''Herkes senin dediğini.'' dedi. ''İşine bak, karanlığı meşgul etme.''
Eğildi, Manol'u şaşkınlığıyla baş başa bırakarak Manol'un gösterdiği ayı inine girdi. Yer yer çamurlu, çukurlu, tümsekli yolda homurdanarak ilerlemeye başladı. Bazı yerlerde taban çukurlaşmış, bazı yerlerde ise duvar direk bağlarla birlikte içe doğru bel vermiş, geçişi iyice daraltmıştı.
İki farenin karşıdan karşıya geçişini görünce durdu. Durunca karanlığın çoğaldığı hissine kapıldı. Karanlık insanın içine doğru akıyor, insanı karartıyor, derinlere doğru çekiyordu. Biraz daha yürüyünce karşıda üç ışık belirdi, ışıklar çoğaldı, Dürdane yolun tam ortasında durup gelenleri bekledi. Cemal gelenlerin önündeydi. Cemal'i kaçan iki merhametçi, merhametçileri ise sırtlarında kömür dolu küfelerle Cuma ile Mustafa izliyordu. Cemal ışığa yaklaşınca lambasını kaldırıp dikkatle baktı. ''Oo, benim Dürdane ablam gelmiş.'' diyerek keyifli keyifli güldü. ''Nasıl girdin bu ocağa? Bu kadar insanı geçip de nasıl gelebildin buralara kadar?'' Üzüm salkımı gibi iç içe geçmiş kadın yüzlerini andıran meraklı yüzleri seyrediyordu Dürdane. Sağdaki yüz çocuğunun olması için içinde gözyaşı ve arpa kaynayan bakır kazana üzerine bir örtü atılarak çırılçıplak oturtulmuş yeşil gözlü anşa kadına benziyordu. Onun yanındaki tıpı tıpına Halime'nin yüzüydü. Göçük altında ölen biricik çocuğunun mezar toprağını kurutarak bir torbaya doldurup her gece o torbayla birlikte uyuyan Halime'nin. Arkaya düşen soldaki yüz Rumeli'den gelmiş bir kahpenin yüzüne benziyordu. Bakıyor ve çağırıyordu. ''Cevap versene abla!'' diye üsteledi Cemal. Baca ağzında bekleyen Dağıstanlı Mansur nasıl bıraktı seni buralara? Nasıl girdin ocağa?''
''Ben ocağın arabıyım. Girerim her yere.''
''Ha, şimdi anlaşıldı.'' dedi Cemal. ''Cuma seni karanlıkta gördü, ocağın arabı sandı. Merhametçiler de Cuma'ya inandılar. Ta bizim çalıştığımız ayağa kadar koşa koşa geldiler. Bizi de inandırdılar. Ben de önlerine düşüp buralara kadar geldim.'' Arkaya dönüp küfecilere baktı. ''Küfeciler, siz beklemeyin yükün altında, gidin. Merhametçiler, siz de gidin. Peki sen niye geldin buralara kadar, bir zorun mu vardı?'' Elindeki lambayı Tatar Ali'ye verirken, ''Düşümde göçük olduğunu gördüm.'' dedi. ''Recep göçüğün altında kalmıştı. Geldim ki cesedi ortada kalmasın. Namuslu bir kadın kocasının canını buraya teslim eder, cesedini de zamanında alır.'' ''Boşuna gelmişsin.'' diye gülümsedi Cemal. ''Göçük möçük olmadı. 5 gün evvel Alaplı'da bir göçük oldu, bir kişi öldü.''
''Desene ki Recep'in ruhu Alaplı'da öldü.''
''Ben o kadarını bilmem Dürdane abla. Bildiğim tek şey Recep emminin benim çalıştığım ayakta çalıştığıdır.''
''Beni ona götür.''
''Tamam, gel benimle.'' Cemal'i eğilerek bir metre arkasından izlemeye koyuldu. Bu daracık ayı ini boyunca uzayıp giden hava borusunu su borusu sandı. Kafayı vurmamak için biraz daha eğildi. Işık gibi karanlığın da burada eğilerek yürümek zorunda olduğunu düşündü. Ayağı bir çamur çukuruna battı, ciğerlerinin zorlandığını hissetti, sırtından kalçalarına doğru ter boşandı.
''Hava azaldı.''
''Doğru, ateş nefeste çoğalma var.'' dedi Cemal. Durdu, lambasını yavaş yavaş yukarı kaldırmaya başladı. Kaldırdıkça alev ve alevi izleyen bakışları büyüyor, fitilin çevresinde pembe yeşil, mor, kızıl ve mavi alev damarları ortaya çıkıyordu. Lamba Dürdane'nin kafası hizasına geldiğinde renkler silinir gibi oldu, alev delirerek ürperme ve sıçramalarla can çekişme krizine girdi. Cemal ateş nefes çoğalmış diyerek lambayı hemen aşağı indirdi. Dibini yere vurup söndürmek istedi. Dürdane'nin yürümekte zorluk çekeceğini düşünerek vazgeçti. ''Hava borularında kesin bir kaçak var. Tesviyecinin gelip vanalara bakması lazım. Bir sigara yaksam ya da lamba kafesinin telinden biri kopsa patlama olur. Gelir parçalarımızı toplarlar.''
''O zaman tesviyeciye git haber ver.''
''Sen ikin Recep emmiyi gör, ben haber veririm.'' Daracık galeriden yürüye yürüye her tarafı kömürle kaplı büyük bir damara geldiler. Tavandaki direk bağlarından sallanan lambaların ışığında 4 kazmacı çalışıyordu. Neşat dizüstü, onun az ilerisinde ise Recep emmi yan yatarak kömür söküyordu. Dikran'la İdris belden yukarı soyunuk ayakta sallıyorlardı kazmalarını. ''Ocağa yeni bir kazmacı getirdim.'' Kafalarını Cemal'in sesine doğru çeviren kazmacılar şaşkınlık içinde kazmalarını bırakıp Dürdane'yi seyre koyuldular. Yüzünün terini boynundaki bezle silen Recep, ''Niye geldin Dürdane?'' dedi. ''Bu kadar adamın içinden nasıl geçip de geldin? Adın kahpeye çıkar.''
''Kahpelere kurban olun, hortlaklara dönmüşsünüz.''
Hortlaklar söylenenin doğru olup olmadığını anlamak istiyorlarmışçasına birbirlerini süzdüler gülümseyerek. İdris bütün zamanını başkalarının sırrını keşfetmeye hasreden fuzuri bir kadınla yüz yüze olduğunu düşündü.
''Böyle konuşma Dürdane bacı!'' diye çıkıştı öksürerek. ''Ben bir kahpeye kurban olmam. O kahvenin benim başıma neler açtığını sen bilmezsin. Onu bir ben bilirim. Lanet bir nefsi var. Bilmediği her dili konuşur. Herkes anlar, kendisi anlamaz. Hayatı kusurdur o kahvenin. Kusurlu doğdu, kusurlu yaşadı, kusurlu da ölür.
Dürdane dikkatle dinledi karanlığı zorlayan sesi. Tanıyamadı İdris'i.
Tanıdım seni. İki karılı, alaplılı Ali'sin sen, köse Ali.
Karıştırma, İdris'im ben. İki karım olsaydı rahat ederdim. Birbirlerinden nefret ederlerdi. Benimle uğraşmaya zamanları olmazdı.
Bu dünyada her şeye sebep ol İdris. Ama iki kadının birbirinden nefret etmesine sebep olma. Zaten yeteri kadar sebepsin, kendine gel.
Kazmacılar kıs kıs gülüyorlardı. Çalıştıkları ayakta bir veya birkaç kadının çalışması ne iyi olurdu. İşler düzene girer, hava temizlenir, ocak yaşamı çekilir hale gelirdi. Recep emmi Dürdane'ye yaklaştı. Seninle biraz baş başa konuşmam lazım diyerek kolundan çekip ayaktan uzaklaştırmak isteyince kadın bir çırpmayla kolunu kurtardı.
Ben gizli işleri sevmem Recep. Ne konuşacaksan burada konuş dedi.
Kadının aklına hemen Recep'in göçük altında kaldığı ve yitirdiği kendi ruhunu aramaya çıkmak istediği fikri geldi.
Ben düşümde gördüm. Sen göçük altında kaldın. Göçük altından sağ çıkan her insandan bir şey eksilir. Melaikeni boşu boşuna aramaya çıkma. O gitti. Sen canlı bir cesetsin. Bunu kabul et. Beni sev. Benden bir şey kopar da sana çarparsa yeni bir ruha kavuşursun. Yerin üstünde herkes bir cesettir. Yerin altında siz nesiniz? Onu anlatın bana.
Kazmacılar söz birliği etmişçesine çömelmişlerdi. Recep emminin genç karısı hiç de deli birine benzemiyordu. Karanlık gibiydi. Korku ve merak uyandıran anlaşılmaz güzel şeyler söylüyordu. Birden ayağın girişinde bir çavuşla iki kavas belirdi. Çavuş selam vermeden gelip Dürdane'nin karşısına dikildi. Lambasını kaldırarak
''Hemen benimle gel hanım bacı. Ocağa izin almadan girdin. Bu kanunsuz bir harekettir. Başımıza büyük bela açar.''
''Başınıza büyük belayı bu ocaklarla açmışsınız.'' diyerek çavuşu itirazsız izledi.
Nefes almakla zaten yeterince güçlük çekiyor, bir kılavuzun arkasında yer üstüne bir an evvel kapağı atmanın yolunu arıyordu. Kazmacılar çavuşla kavasların arasında ayı inine giren Dürdane'nin son sözünü duyunca üzünlendiler.
''Bir ihtiyacınız olursa haber salın bana.''
26. Ayrımın sonu. Sayfa 246.